چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programı ile birlikte yine sizlerleyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Recep Özden bizlere katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Almanya NSU cinayetlerini konuşacağız. Çok tarihi günler, çok tarihi bir olay, çok tarihi bir karar. Bunu detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Konuklarımız Post Akademisi Başkanlığından Öğretim Görevlisi Muhterem Dil Birliği ve Avrupa Parlamentosu 4. ve 5. dönem milletvekili Sayın Ozan Ceyhun. Muhterem Bey ile stüdyoda birlikteyiz. Ozan Bey ile de telefonla kendisine bağlantı kuracağız. Muhterem Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde şu anda bizi dinleyen herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Değerli konuklarımız, program başlarken sosyal medya adreslerimizi bir kez daha paylaşalım. Bizi çeşmecihan.tr Twitter adresinden takip edebilir ve gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.trt@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Muhterem Hocam, şimdi 160 ülkeden dinleyicilerimiz var. Çok değişik ülkeden insanlar sağ olsunlar programımızı dinliyorlar. Tabii Türkiye'deki insanlar kadar konuya hakim olamayabilirler. Onlar için önce bir özetler miyiz? NSU davası, NSU cinayetleri nedir?
Şimdi NSU davası nedir demeden önce kısaca NSU nedir? Onu bir kısaca tarif etmeye çalışalım. NSU Kasım 2011 tarihinde bir banka soygunu sonrası ortaya çıkan 3 kişilik hücreye verilen bir ad. Tabii bunun ilk başta NSU hücresi olduğu bilinmiyordu. Olay banka soygunu sonrası polisin takip ettiği 2 kişinin bir evde kıstırıldıktan sonra bulundukları karavan içerisinde intihar etmiş. Hatta bu durum henüz belli bile değil. İki kişinin intihar etmiş olarak ölü halde bulunması ve üçüncü kişinin de bulundukları evi ateşe vererek kaçması üzerine ortaya çıkan bir ilk başta adi suçlu izlenimi veren ama takip edildiğinde bunun bağlantıları çok daha derine giden, çok daha derin yapıları olan bir hücre oluşumu olduğu ortaya çıktı ve sonradan evde bulunan belgelerden, videolardan, ses kayıtlarından, materyallerinden bunların bugüne kadar Almanya tarihinde özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde Almanya tarihinde ortaya çıkarılan en büyük aşırı sağcı hücre örgütü olduğu ifade edildi. 3 kişi olduğuna bakmayın ancak olayları ve etkileriyle birlikte bunların daha geniş kapsamlı olduğu artık biliniyor. Dava deyince, dava NSU davası deyince de işte bahsettik. Kasım 2011'de hücrenin ortaya çıkarılmasıyla süreç başladı. Hücrenin görünüşte 3 kişilik olduğu iddia edildi. İkisinin ölü olarak ele geçirilmesi, bir kişinin de sonradan bayan olanın da sonradan teslim olmasıyla soruşturma başlatıldı ve nihayetinde Mayıs 2013'te Almanya'da Münih kentinde Münih Eyalet Mahkemesi nezdinde dava başladı. Dava geçtiğimiz günlerde sona erdi. 5 yıllık bir süreç içerisinde 438 duruşma yapıldı bu davada. Yani bugüne kadar
biraz şey özetleyebilir miyiz? Neyle suçlanıyor? Yaptıkları suçlar ne? Ne yaptılar?
Evet. Soruşturma kapsamı genişledikçe özellikle iddianame öncesi, iddianame düzenlemeden önce ortada bulunan materyallerden bu kişilerin geçtiğimiz o yakalandıkları süreçten geriye doğru geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Almanya'da öldürülen 8'i Türk, 1'i Yunan, 1'i de polis olmak üzere toplam 10 kişinin cinayetinden sorumlu olduğu, pek çok banka soygunundan sorumlu olduğu, hatta işte Köln'de 2004 yılındaki Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir caddedeki bombalama eyleminden sorumlu oldukları ortaya çıktı. Bu olaylar gerçekleştiğinde yapılan soruşturmalarda bunlar mesela ilk başta işte dönerci cinayetleri diye anıldı. Türk mafyası arasındaki hesaplaşma diye anıldı. Özellikle 2004 yılındaki o dönem Almanya Köln'deydim hatırlıyorum. İçişleri Bakanı hemen 15 dakika 20 dakika sonra olaydan 20 dakika sonra işte bu caddede Türkler ve Kürtler çatışıyor. İşte mafya ilişkileri var. Bu büyük ihtimalle de demedi. Yani kesin bir şekilde bu bir mafya hesaplaşmasıdır diye ifade etmişti. Ancak bu NSU hücresinin ortaya çıkarılmasından sonra da o dönemin İçişleri Bakanı Otto Schily sonradan bu beyanatından dolayı özür diledi. Yani suçlamalar ilk etapta 8'i Türk, 10 kişinin öldürülmesi, işte bombalama olayları ve pek çok banka soygunlarından dolayı bu 3 kişi yani bu hücre ve buna yardım edenler.
Bu terör örgütü ortaya çıkarılmadan da galiba gerçekten insanı çok yaralayacak bir şekilde mağdur yakınları çok suçlandı galiba. Onlara sorular soruldu, onlar belki bir anlamda tehdit edildi. Belki biraz gözlemleriniz varsa onları paylaşabilirsiniz. Mağdur yakınların yaşadığı acı.
Dediğim gibi süreci uzun süreden beri takip ediyorum. Hem uzun yıllar Almanya'da yaşamamdan dolayı hem de baştan beri ilk bu 2000 yılında Kassel'da pardon Nürnberg'de işte Enver Şimşek 38 yaşında dükkanında öldürülmesiyle başlayan olaylarda bir tuhaflık olduğunu sezdim. Mesela o dönem içerisinde bunu soruşturan polisteki komisyonun ismine Boğaziçi Komisyonu yani Bosporus Komisyonu veya Bosporus Ekibi şeklinde isim koymaları. Hatta bazı yerlerde sonradan devam eden işte 2001 yılında yine Nürnberg'de başka birinin öldürülmesi üzerine buna yine dönerci cinayetleri gibi sonradan işte bir dönercinin de öldürülmesiyle dönerci cinayetleri gibi isim verilmesi bir tuhafıma gitmişti. Ve ancak dikkat çeken bir şey bütün cinayetlerde kullanılan silah aynı silahtı. Aynı kalipleri ve aynı özellikleri taşıyan silahtı. Ve bu muhtemelen o dönem içerisinde gözden kaçırılan bir husustu. Bunun haricinde sonradan ortaya çıkan özellikle bu hücrenin ortaya çıkarılmasıyla gerek federal düzeyde gerek eyaletler düzeyinde bu olayın neden bugüne kadar açığa çıkarılmadığı hususunda yapılan komisyon veya parlamento araştırmalarında mağdur ailelerinin yani kurbanların ailelerinin verdiği ifadeler dehşet verici şekilde insanı ürpertici şekildeydi. Mesela aileler suçlanmış. İşte özellikle Enver Şimşek'in öldürülmesinde Enver Şimşek'in ailesine işte sıradan dışarıdan bir açık kadın resmi getirerek eşiniz kadınla ilişkisi vardı siz ondan dolayı öldürdünüz gibi işi bir aile sorunu gibi, evet. Meselesi gibi gösterip veyahut da işte dönercinin öldürülmesinden sonra döner dükkanı açıp bu döner dükkanında işte kendilerine mal getiren kişilere paraları ödemeyip bu şekilde anlaşmazlık çıkararak şey yapmaya çalışmışlar. Olayı farklı boyutlarda incelemeye, ele almaya, soruşturmaya çalışmışlar. Ve bu açıdan oldukça ilginçti. Bunların hepsi tabii sonradan ortaya çıktı.
İlk NSU cinayeti ne zaman yapılmıştı?
İlk NSU cinayeti 9 Eylül 2000 yılında Nürnberg'de.
2000 yılında.
2000 yılında evet. Bu, Çiçekçi Enver Şimşek'i.
Bu NSU katillerinin ya da NSU katillerinin ortaya çıkışı ne zaman oldu Muhterem Bey?
NSU katillerinin ortaya çıkışı Kasım 2011. Yani toplam 11 yıl müddetince bunlar Almanya'da.
Yani 11 yıl boyunca Alman polisi, Alman istihbaratı bu örgütten kuşkulanmıyor. Evet. Daha çok mağdur yakınlarından kuşkulanıyor.
Evet. Evet, mağdur yok. Özellikle bu tür ifadeler parlamentolardaki oluşturulan araştırma komisyonlarında mağdur yakınları tarafından ciddi şekilde dile getirildi. Ve yapılan mesela araştırmalarda da yine şeylerin komisyondaki işte istihbarat birimlerindeki görevlerin de yapmış olduğu, vermiş olduğu ifadelerde az önce de söyledim işte Türk dönercisi açarak işte mal getirenlere paralarını vermeyerek bu şekilde bir uyuşmazlık çıkararak acaba işte bu mafya vari ilişkiler mi bu cinayetlerin arkasında evet, var hocam, diye bunları araştırmaya
11 yıl boyunca esasen katiller üzerine, terörgüt üzerine değil, daha çok mağdurlar üzerine yoğunlaşan bir sorgulama süreci. Daha sonra gerçekten olay geçen hafta ortaya çıkınca mağdurlar da konuştu televizyonlarda. Onlar acılarını çok net bir şekilde ifade ettiler. Kendilerinin ne kadar dava kendileri için çok tatmin edici olmasa da kendileri bir anlamda temize çıktığı için kısmen de olsa bir mutlulukları vardı. Hocam biraz şeyden bahsedebilir miyiz? Dava sürecinde çok ciddi tuhaf gelişmeler yaşandı. Ve görece olarak oldukça uzun sürdü.
Yani aslında sadece dava süreciyle ilgili değil. Yani soruşturmalar başladığı andan itibaren çok ilginç şekilde özellikle bu parlamentolar tarafından yürütülen yani işin siyasi boyutunu araştırmakla görevli olan kesimlerin yürüttüğü araştırma komisyonlarında ortaya çıkan ilginç şeyler vardı. İstihbarat birimlerinin bu konudaki ellerindeki varsa mevcut dosyalar talep edildiğinde bu dosyaların ya tutulmadığı veyahut da tutulan dosyalar varsa bunların yok edildi. Yani tabiri caizse kağıt kıyma makinalarından geçirildiği ifade edildi. Veya sorumluluk pozisyonunda olan kişilerin doğrudan sorulara işte bilmiyorum, haberim yoktu gibi uzun süre mesela görev yapmış federal parlamentodaki komisyonda uzun süre bir eyalette iç istihbarat biriminin başkanı olarak görev yapmış bir kişiye neredeyse sorulan soruların hepsi bilmiyorum veya haberim yoktu şeklinde cevapla geçiştirilmiş. Dava sürecinde tabii ilginç şeyler oldu. Mesela 9'a yakın şahit hayatını kaybetti.
Evet, olaya...
Hatta bazı şeylerde yani ya ifade vereceği gün veya ifade vermeden bir gün önce şüpheli ölümlerle bu kişiler hayatlarını kaybettiler. Soruşturma müddetince dava müddetince davanın işleyişini geciktirecek, işleyişini engellemek için mesela savunma avukatları neredeyse her duruşmada veya işte her haftaki duruşma yeniden başladığında hakimin reddi talebinde bulundular ve hakimler her seferinde bu talepleri yeniden incelemek zorunda kaldılar. İlginç olanı yine federal başsavcılığın yani konuyu araştıran federal başsavcılığın özellikle iddianameyi düzenlerken de soruşturmayı düzenlerken de sadece bu üçlü üzerinde yoğunlaşması yani bunun arka planını bu benzeri bu şekilde benzer bir yapının aşırı sağ örgütler içerisinde olup olmayışının araştırılmaması veya bunların ilişkilerinin araştırılmaması yine bu davadaki ilk başta göze çarpan tuhaf gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, gerek soruşturma aşamasında gerek dava aşamasında oldukça tuhaf gelişmeler. 9'a yakın şahit, 9 şahidin ortadan şaibeli bir şekilde ölümü gerçekten çok kuşkulu. Hocam bir de işlenen son cinayet mahallinde bir Alman istihbarat ajanının da orada olduğu daha sonra tespit edildi. Hatta bu ajan mahkemeye de çıkarıldı. Gerçi hiçbir şey söylemedi ama bu olayı nasıl değerlendirirsiniz? Alman istihbarat servislerinin NSU cinayetiyle ne tür bir ilişkisi olabilir?
Son iki cinayet özellikle Kuzeyren Vesfale'de işlenen 4 Nisan 2006 tarihinde Dortmund'da Mehmet Kubaşık cinayetinde ve yine 6 Nisan 2006 Hessen eyaletinde yani bunlar aslında birbirine yakın Dortmund'la Kassel yaklaşık 100 kilometre mesafede bir yer farklı eyaletlerde olsa bile Halit Yozgat 21 yaşında en genç kurban bir internet kafe işletiyor ve iç istihbarat elemanı Andreas Temme ismi cinayet mahallinde. Yani sonradan bütün resmi kayıtlara göre veya işte resmi kaynakların inkarına veya işte ifadelerinde de kişinin inkar etmesine rağmen orada olduğu anlaşılıyor. Ve ilginç bir şekilde cinayetten hiçbir şey duymadığını ifade ediyor. Hatta Halit Yozgat'ın öldürüldüğünde orada tezgah arkasında durduğu halde işte kimsenin dükkanda olmadığını iddia ederek kullandığı internetin parasını masaya bırakarak işte içtiği içeceklerin parasını masaya bırakarak çıktığını ifade ediyor. Yani tabiri caizse normal bir insan bile, yani eğer orada birinin öldürüldüğünü görmüş olsa polise haber vermesi gerekirken bu kişi muhtemelen yani cinayetten haberi olmuş olması gerekiyor ki oradan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor ve mahkemeye de ortaya çıkıyor. Ama hiçbir şekilde bununla ilgili bir soruşturma açılmadı.
Daha fazla üzerine gidilmiyor. Oradaki sessizliği adeta kapatılıyor.
Evet, ama yeni bir olay, tabii bu olayla ilgili yeni bir gelişme. Kurbanın ailesi, babası ve annesi, yani Halit Yozgat'ın babası ve annesi, bu dava neticelendikten sonra geçtiğimiz bu hafta başında hatta hem Andreas Temme ile ilgili hem de olayı soruşturmakla görevli olup da görevini yerine getirmeyen iç istihbarat birimleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundular. Ve dava bu açıdan yeni bir soruşturmaya seyre büründü.
Peki hocam, dava nihayetinde uzun denebilecek bir süreçten sonra geçen hafta sonuçlandı. Biz esasen bu konuyu geçen hafta gündemimize almak isterdik ama geçen hafta tabii ki Türkiye'nin çok daha önemli bir meselesi vardı. 15 Temmuz gibi bir hain ihanet girişimi vardı. Biz onu gündemimize aldık. Kısaca dava nasıl sonuçlandı? Verilen cezalar tatmin edici mi?
Şimdi
bunu alalım.
Evet.
Çünkü biraz sonra Ozan Bey'e bağlanmış olacağız.
Bunları,
dolayısıyla Ozan Bey için de bir altyapı olmuş olsun.
Evet. Kısaca hemen şöyle söyleyeyim. İddianameye göre 5 kişi yargılanıyordu. 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Bunlar hücrenin geride kalan son üyesi Beate Şepe, Andrea Eminger diye biri. Bütün süreç boyunca, bu yıllar boyunca bu üçlüye yardım eden kişi Andrea Eminger. Ralph Wohlleben ise bu cinayetlerde kullanılan silahı gruba temin eden kişi ve Carsten Schulze bu silahı satan kişi. Yine Holger Gerlach da örgüte yardım eden kişi. Bu 5 kişi yargılandı. Esas itibariyle Beate Şepe'ye, yani NSU hücresinin son üyesine verilen ceza Alman yasalarına göre verilen maksimum ceza. Ağırlaştırılmış kusur sebebiyle de veya işte ağırlaştırılmış özellikler sebebiyle de ihtimal var, teorik olarak ihtimal var. 15 yıl sonra yeniden dışarı çıkma ihtimali var. Ancak özellikle mahkemedeki bu ağırlaştırılmış kusur ve ağırlaştırılmış özelliklerden dolayı da dışarı çıkma, yani erken salıverilme ihtimali yok. Ancak diğer kişiler, özellikle Eminger serbest bırakıldı. İşte yine geçen hafta başında Ralph Wohlleben serbest bırakıldı. Bunlar Alman sistemi içerisinde normal verilebilecek cezalar olarak ifade edilebilir.
Peki Ozan Bey, beni duyuyor musunuz?
Duyuyorum sizi şu anda, evet.
Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Ozan Ceyhun hattımızda, değerli dinleyiciler. Avrupa Parlamentosu 4. ve 5. dönem milletvekili ve genellikle bu konular üzerine son derece değerli yazılar yazan bir yazarımız. Biz muhterem Bey'le belirli bir noktaya kadar geldik. Davanın nasıl sonuçlandığını bir şekilde ortaya koyduk. İsterseniz oradan devam edelim. Davanın bir numaralı sanığına 25 yıl ceza verildi ama en fazla 17 yıl yatabilecek. Eğer İHAL gibi ekstra indirimler olmazsa en fazla bu kadar. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten daha detaya gidilmemesi, burada kalınması bir anlamda bu tür neonazi saldırılar için de teşvik edici olmaz mı? Ki daha bu hafta, olayın üzerinden bir hafta geçmeden, yine Almanya'da bir fırında çalışan başörtülü bir bayana, bir kadına saldırı yapıldı.
Tabii şu şekilde değerlendirmekte yarar var. Birincisi bu NSU isimli çetenin bir numaralı sanığının aldığı hapis cezasına zaten diyebilecek bir lafımız yok. Çünkü Almanya'da daha fazla hapis cezası verme şansları yok. Yani orada hani daha çok ceza konusunda pek ulaşabileceğiniz bir hedef olmayabilirdi. Ama mahkemenin çıkardığı sonuca karşın tepki göstermemiz çok doğal. Çünkü biz aslında bu mahkemenin her halükarda NSU ve NTU'yu destekleyen devlet içinde ve devlet dışındaki kesimlerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunması ümidi içindeydik. Ve mahkemenin gücü buna yetmedi. Yani Münih'teki mahkemenin, hakimlerin gücü yetmedi. Hani derler ya, Berlin'de hakimler var. Ne Berlin'de ne de Münih'te hakimler yok bu dava söz konusu olduğunda. Bu neonazi çetesinin hem Türk kurbanları, bir Yunanlı, bir Alman polisi katleden ve belki de daha bilmediğimiz nice başka insanları katletmiş olan bu neonazi çetesine yönelik olarak Alman Federal Meclisi'ndeki araştırma komisyonunun da gücü yetmedi. Yani Türkiye'ye her zaman atıl veren, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan Alman milletvekilleri federal düzeyde ve eyaletler düzeyinde istihbarat teşkilatlarını dinleme izni bile alamadılar. İçişleri Bakanları, istihbarat teşkilatları Alman milletvekillerine hiçbir şekilde ifade vermeyeceklerini söylediler.
Peki bu durumu Ozan Bey,
aynı soruna sahip oldu.
Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Sayın Merkel daha önce sonuna kadar gidilecek dedi. Bugün de sağduyulu bir açıklama yaptı. Bu karar beni de tatmin etmiyor. Daha ileriye gidilmeli şeklinde. Bu cinayetin arkasındaki derin yapılanmaların siyasete, devlete ya da bürokrasiye dair uzantılarının araştırılmaması nasıl değerlendirmek gerekiyor? Üstelik bir de bu cinayetleri ortaya çıkarabilecek bazı belgelere de ulaşım yasağı konuldu. 120 yıl gibi gerçekten anlaşılması güç bir yasak da konuldu. Gizlilik yasağı.
Ben bunu Alman gazeteciler bana sorduğunda bir benzetme yaptım. Bir benzetmem de şu oldu. Dedim ki siz 15 Temmuz 2015'teki FETÖ terör örgütünün Türkiye'de giriştiği darbe girişiminin ardından bizim o zamanki Genelkurmay Başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonda sözlü ifade vermeyip yazılı ifade verdiği için Türkiye'yi eleştirmiştiniz. Oysa dedim şimdi görüyorum ki sizin sorumlularınız bu neonazi çeteye yönelik olarak ifade vermesi gereken, çünkü cinayetler işlendiğinde örneğin benim eyaletim hepsinde bir Türk kardeşimiz katledildiğinde, katledildiği cinayet mahallinde bir Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı mensubunun oturduğu ortaya çıktı. Bir başka eyalette de benzeri bir durum söz konusu oldu. Ve tüm bunlar tabii doğal olarak araştırılması ve ortaya çıkarılması gereken gerçekler. Ama Almanya'da Türkiye'yi Genelkurmay Başkanımız yazılı ifade verdi diye eleştirenler, güçleri yetmedi. Ne yazılı ne sözlü hiçbir şekilde yüz yüze bile gelemediler. Yazılı bir cevap da alamadılar ve dediğiniz gibi de bu konuda yazılı bilgi vermek için de 120 yıl gibi, yani Hitler nasyonal sosyalizmine yönelik konulardan bile daha hassas bir uzun süre zarfında hiçbir şekilde soruşturulamayacağına dair bir karar verildi. Bu da şunu gösteriyor. Sayın Merkel'in de, Şansölye Merkel'in de Almanya'da demokrasi adına halkın oyuyla seçilmiş milletvekillerinde hiç kimsenin gücü Almanya'daki istihbarat teşkilatlarının bu alanlarda çevirdiği işleri araştırmaya, ortaya çıkarmaya yetmiyor. Yani Almanya demokrasi konusunda bize verecek hiçbir ders hakkına sahip değil. Çünkü bize örnek olmak istiyorlarsa ilk önce NSU olayında bunu göstermeliler.
Almanya'da tabii elbette çoğulcu, demokrat, özgürlükçü kesimler var. Onlar da dönem dönem seslerini çıkarabiliyorlar. Son dönemde gidişat tersine olsa da. Bu kesimlerin bir tepkisi oldu mu? Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik kesimlerin kararı?
Elbette. Yani Alman medyasını mesela günahını almayalım. Alman medyasında çok sayıda tanıdığım gazeteci bu konuda çok yazılar yazdılar. Çok reşerşeler yaptılar ama hep o reşerşeleri de, yani araştırmaları da sonuçta istihbarat teşkilatlarında, emniyet birimlerinde çakılıp kaldı ve arkası gelmedi. Ne yazık ki. Yoksa dediğiniz gibi Almanya'da demokrat diye tanımlayacağımız çevreler, medya, hani Türkiye konusunda şikayetçi olsak da bu konuda medya gerçekten üzerine düşeni görevi fazlasıyla yerine getirdi. Ama tüm bu çığlıklar, çabalar, eleştiriler ve gerçekten talepler her şeye rağmen İçişleri Bakanlıklarında çakıldı kaldı. Oradaki duvarı aşamadı.
Sizin Avrupa Parlamentosu deneyiminiz de var. Biraz oradan hareketle şöyle bir soru sorsam. Karara karşı gerek Avrupa Parlamentosu'ndan, Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Konseyi'nden, uluslararası kuruluşlardan, insan hakları kuruluşlarından bir tepki söz konusu oldu mu? Alman yargısı adına daha derinliğine bir araştırılması yapılmaması gerekçesiyle endişe duyuyoruz gibi bir tepki ortaya konuldu mu hiç?
Maalesef. Ben Avrupa Parlamentosu'na yönelik olarak hatta en son Daily Sabah gazetesinde bu konuda bir yazı yazmıştım ki iyi okuyorlar yazdığım yazıları. Genelde kendilerini eleştirdiğim için çok özen gösteriyorlar okumaya ama O yazımda da belirttim. Avrupa Parlamentosu'nun İçişleri alanındaki komisyonunun milletvekillerinin Avrupa demokrasisi için, yani tüm Avrupa Birliği ülkelerindeki neonazi ırkçı çetelere ve her geçen gün daha tehlikeli hale gelen gruplara karşı başarılı olabilmesi için Almanya'da bu NSU davasını iyi değerlendirmesi lazım. Ve eğer Almanya'da bu davadan dolayı aksayan bir şeyler varsa demokrasi adına Almanya'daki bu olayı hem eleştirmesi hem de aksayan yönlerin düzeltilmesi için Avrupa Birliği nezdinde girişimde bulunması gerekir önerisinde bulundum. Ama bugüne kadar maalesef Avrupa Parlamentosu'nda kimse bu yönde bir adım atmış değil. Şimdi tabii tatile girdiler. Hani siz de biliyorsunuz Brüksel yaz döneminde bir uykuya dalar. Eylül ayından itibaren dilerim bu konuda biraz daha hassaslaşacaklardır. En azından bizim Almanya'daki sivil toplum örgütlerimiz, örneğin UİT ve benzerleri de benim de desteğimle her halükarda milletvekillerini birazcık bu konuda sıkıştırmaya çalışacağız.
Belki dinleyicilerimizin konuyu daha iyi anlayabilmelerini, Almanya'daki, Avrupa'daki ya da uluslararası çevrelerdeki sessizliği daha iyi gözlemleyebilmeler açısından şöyle bir örnek verebiliriz. Buradan hareketle son sorumu sormuş olayım Ozan Bey. Bir an için tersini düşünelim. Allah korusun. Kimse böyle bir şey arzu etmez. Böyle bir şey asla olsun istenilmez. Allah korusun böyle bir şey olsa da en fazla biz tepki gösteririz. Bir an için böyle bir vahşetin, böyle bir olayın Türkiye'de olduğunu varsayalım. Yani Türkiye'de aşırı sağ bir örgütün, devletle de ilişkili olduğu düşünülebilecek bir örgütün gayrimüslimlere zaman içerisinde böyle bir şey yaptığını, Türkiye'de mahkeme sonucunda bu olayla ilgili olarak sadece sınırlı birkaç kişiye ceza verildiğini, detaylı bir araştırma yapılmayarak olayın kamuoyu algısı açısından bir anlamda kapatıldığını varsayalım. Böyle bir olay olmuş olsaydı acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri, İnsan hakları aktivistleri, uluslararası toplum ne derdi?
Ne yazık ki doğru bir benzetme yapıyorsunuz. Yani bu bir gerçek. Eğer Türkiye'de, ben sizin örneğinizi daha da netleştireyim. 8 tane Alman büfe işletmecisi Alanya'da, Antalya'da 5 yıllık bir süre zarfında bizim ülkemizde var olan ırkçı, pan-Türkist bir çete tarafından katledilmiş olsalardı ve bizim bir mahkememiz yakalanabilen, canlı olarak ele getirilebilen sanığa da doğal olarak müebbet hapis verseydi, ki bizde belki daha fazla verilebilirdi, bizim yasalarımıza göre 8 çarpı müebbet olurdu herhalde. Ama olayın arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı veya başka JITEM, MITEM gibi geçmişte var olan örgütlerin karıştığı ortaya çıkmasına rağmen bizim ülkemizin mahkemeleri bu konuyu açıklığa kavuşturamasaydı, bu konuda Türkiye Millet Meclisi'nin kurulduğu komisyon hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı'nı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki şahsı dinleme şansına sahip olmasaydı, şu anda Türkiye'de demokrasinin olmadığını anlatanlar ballandıra ballandıra bizi yerden yere vuruyorlar.
Son olarak şunu sorayım Ozan Bey. Esasen buradaki çabamız Alman yargısını, Almanya'daki yetkilileri mahkum etmek değil, bir tehlikeye, evet, bir tehdide işaret etmek. Çünkü bu tür olaylar ağır ağır gelir ve zamanında tedbir alınmazsa gün gelir, vakit çok geçmiş olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki Nazi iktidarını bu açıdan net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla amacımız uluslararası toplumda, Almanya'daki demokrat, çoğulcu, özgürlükçü kesimlerde bir farkındalık oluşturmak. Bu anlamda sizin öneriniz ne olur? Gerek Avrupa'daki yaşayan Türklere, gerek uluslararası insan hakları aktivistine ya da uluslararası topluma öneriniz ne olur bu konuda daha fazla bir farkındalık oluşturmak açısından?
Elbette dediğiniz çok doğru. Zaten sizin sorularınıza dikkat ederseniz ben de öyle dedim. Münih'teki mahkemenin gücü yetmedi. Milletvekillerinin bile gücü yetmedi. Yani bir duvar var ve derin devlet dediğimiz duvar gerçekten adaletin adil bir şekilde işlemesini mümkün kılamadı. Hani o anlamda hakimler, medya, demokratlar çaresiz kaldılar. Bunu nasıl aşabiliriz sorusu, Avrupa Birliği'nde daha fazla demokrasiye ihtiyacımız var. Evet. Ve her halükarda ben hatta buna bir ekleme yapıyorum her konuşma olanağı bulduğumda. Avrupa Birliği'nin gerçekten Müslümanlara yönelik olarak örneğin Türkiye'nin üyeliği özelinde açılması gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nin bu konuda daha demokratlaşabilmesi için kendi içinde de bu birliğin sadece Hristiyanların birliği değil, bu birliğin aynı zamanda Avrupa'da yaşayan tüm dinlerden insanların bir birliği olduğunu da pratikte kanıtlaması gerekiyor. Çünkü o olduğu oranda insanların kaynaşması, bu birliğe sahip çıkması, doğal olarak da bu birliğin demokrasisi için el birliğine beraber mücadele vermesi daha kolaylaşacaktır. Avrupa'daki demokratlar gerçekten bizlerle daha sıkı bir dayanışma içinde, örneğin İslamofobiye karşı, ırkçılığa karşı, ki bu her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor. Bakın şimdi 2019 yılının Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Orada şu anda 100 ırkçı milletvekili var. Belki yarın 200-250 olacak. Avrupalı demokratlar en az benim sizin kadar bu konuda kaygılanmaktalar. Gerçekten Avrupa nereye gidiyor sorusu söz konusu. Burada da Avrupa'nın demokrat Hristiyanlarının, demokrat Müslümanlarının çok daha sıkı işbirliği yapması gerekiyor.
Teşhislerinize ben de içtenlikle katılıyorum. Ozan Bey, biz de burada birçok programda değindik. Avrupa'yı belki bu krizinden, bu üçe kapanmasından, kendi geleceğini karartan yaklaşımından kurtaracak güçlü bir liderliğe ihtiyaç var. Ama genellikle Avrupalı liderler maalesef son dönemlerde güçlü bir liderlik yaparak toplumlarında var olan endişeyi ortadan kaldıracak, aşırı sağa kaymaları önleyecek adımlar atmak yerine daha fazla aşırı sağa teslim olan yaklaşımları tercih ediyorlar. Bu aslında gittikçe çeperin, çevrenin daralması, gittikçe içe kapanma ve Allah korusun ben bu anlamda Avrupa'nın geleceği açısından çok ümitli değilim. Gittikçe daha radikal adımların daha fazla ülkede iktidara gelmesi gibi bir durumla sonuçlanabilir. Belki bu durumu kıracak önemli etkilerden biri, siz de işaret ettiniz, Türkiye'nin ya da Avrupa'nın genelinden farklı kesimlerin daha fazla Avrupa'yla iç içe olması. Bu farklılık ne sağlar? Bir defa çoğulculuğu, farklılığı ve daha fazla demokratikleşmeyi sağlar. Farklılar üzerinden kendi yanlışlarını daha fazla görebilmeyi ve kendisiyle yüzleşmeyi sağlayabilir. Çok teşekkür ediyorum Ozan Bey katkılarınız için.
Ben de size iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum.
Sağ olasınız. Muhterem Bey, sizle devam edelim. En son Ozan Bey'e sorduğumuz soruyla isterseniz devam edelim. Kararı değerlendirdik. Kararın mahkeme açısından belki verilebilecek en ağır karar olduğuna işaret ettik ama bu kararla birlikte Ozan Bey de ifade etti. Alman devleti içerisinde derin yapılanmalarla ilişkisi var mı yok mu ya da ne kadar var, bunun üzerine gidilemediği için esasen eleştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu anlamda siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü böyle bir araştırma yapmamak, daha derin yapılar üzerine gitmemek neo-Nazi cinayetler açısından da bir tür teşvik edici şekilde algılanabilir. Az önce ifade ettik zaten, daha karar üzerinden bir hafta geçmeden yine Almanya'da bir fırında çalışan başörtülü bir bayana silahla saldırı yapıldı.
Şimdi bahsettim, yani sadece mahkeme boyutuyla değil, dışarıdan parlamentolarda veya eyaletlerdeki oluşturulan araştırma komisyonlarıyla da bu cinayetler, bu örgütün yapısı, ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Siz de az önce sordunuz, özellikle 120 yıllık yasak yine Hessen'de yaşanan bu örgütün işlemiş olduğu cinayette bir iç istihbarat elemanının olay yerinde bulunması üzerine, bununla ilgili soruşturmaların derinleştirilmesi üzerine, soruşturmalarda ki evrakların dışarı verilmemesi 120 yılla sınırlandırıldı ve bunu ben artık utanmazlık diyorum. Yani sadece o kişinin can güvenliği değil, ifadelerde...
Peki bunun üzerinde biraz duralım. Bu gerçekten nasıl bir psikoloji, nasıl anlamak gerekiyor? Evet. Yani Sayın Merkel sonuna kadar gidilecek diyor. Yine bugün de ifade etti. Bu karar beni de tatmin etmiyor diyor. Evet. Mahkeme tam tersine bu kararın arkasında olabileceği kesimlere yönelik daha fazla araştırma, daha fazla açıklık politikası güçlenmesi işte, gerekirken adeta üstüne örten bir...
Bu komisyon raporlarının da bir nebze mahkemede değerlendirilmesi, ele alınması gerekiyordu. En azından savcılık burada üzerine gidebilmesi gerekiyordu. İşte mahkeme bunu belki kendiliğinden alıp davaya dahil etmesi gerekiyordu. Ancak az önce başta da ifade ettim. Yani savcılık sadece bu üç kişi üzerinden, yani kendiliğinden oluşmuş. Böyle üç arkadaş, üç kafadar bir araya gelmiş. Hadi biz örgüt kuruyoruz, işte 10 tane cinayet işleyeceğiz gibi veya işte cinayetler işleyeceğiz gibi ifade eden bir iddianame üzerine kurulmuş. Yani davanın kurgusu yanlıştı bir kere. Soruşturma komisyonlarında özellikle bu ilişkilerin ortaya çıkarılmasına rağmen, özellikle mesela federal parlamento tarafından yapılan komisyon araştırma çalışmalarında ilişkiler gün yüzüne çıkmışken, orada da yine araştırma sonuçlarında kasıt olmadığına varıldı. Ağır ihmalden bahsedildi. Yani bu ilişkilerin gün yüzüne çıkarılması için işte memurların veya iç istihbarat elemanlarının bu örgüt üyeleriyle kasıtlı olarak hareket etmesi gerektiği düşünüldü. Ve bundan dolayı bunların hiçbiri mahkemeye etki etmedi. Karar bahsettiğimiz gibi yani Alman mahkemesi kararları açısından baktığımızda verilebilecek en yüksek cezaları verdi. Belki diğer yardım eden kişiler açısından aynı şey söylenmeyebilir ama ki federal başsavcılıkta bu açıdan kararı revizyona götüreceğini söyledi. Ama karar genel olarak bu bağlantıları ortaya çıkarma açısından bir kere eksik kalmış, zayıf kalmış. İkincisi de özellikle ırkçılık yani burada NSU örgütünün cinayetleri ırkçı saikle yani rasist düşüncelerle işledikleri ortada olduğu halde hiçbir şekilde bunu ifade etmeyen, bununla ilgili bir çözüm önerisi getirmeyen bir mahkeme kararı ortaya çıkmış. Ve çok büyük bir göz ardı edilen husus halen daha bu insanların yani bu 8 Türk'ün veya işte diğer 2 kişiyle birlikte bu 10 kişinin neden seçildiği sorusu, neden bu insanlar sorusu duruşma boyunca hiçbir şekilde sorulmamış.
Evet.
Ve en son yaşadığımız olay işte fırıncıda bir başörtülü bayanın saldırı olayında da bütün olaylar NSU cinayetlerindeki benzeşmeleri ifade ediyor. Yani sakin bir anda. Yani cinayetlerin hepsi işletmelerdeki en sakin ortamlarda, en sakin zamanlarda işleniyor şöyle bakıldığında. Bu ne demektir? Ben hukukçuyum ve hemen şu şeyi sorarım. Demek ki burada bir olay yeri incelemesini örgüt üyeleri daha önce birkaç defa yapmış, gelmiş, gitmiş oralara. Yani bunları takip etmişler ki kimsenin görmeyeceği anlarda, kimsenin bulunmayacağı anlarda cinayetleri işlemişler. Fırıncıya saldırılması da yine son olayda da benzer özellikler ortaya çıkıyor ve ortada gözüküyor.
Peki, biraz daha eğer izleyebildiyseniz bu karara verilen tepkiler üzerine odaklanalım. Alman medyasında ya da siyasetinde. İzleyebildiyseniz eğer uluslararası toplumda, insan hakları kuruluşlarında bu karara ne tür tepkiler verildiğine
Şimdi,
dair?
Şimdi Ozan Bey de az önce ifade etti. Alman medyasını bu hususta ayrı bir yere koymak gerekiyor. Alman medyası gerçekten yani bütünüyle bu ana akım medya grupları da dahil cinayeti baştan sona tarafsız bir gözle izlediler. Ve özellikle aynı az önceki bahsetmiş olduğum eksikliklere bu medya organları da yer verdiler. Kararla ilgili hoşnutsuzluğu, kamuoyunun memnun olmadığını dile getirdiler. Ancak siyasi açıdan baktığımızda örneğin ben sosyal medyada Alman Dışişleri Bakanı'nın kararla ilgili paylaşımını gördüm. Yani içerisinde adaletin geçmediği, içerisinde karara yönelik hiçbir ifadenin geçmediği ve sadece işte kurbanları geri getiremeyiz ve bundan sonra da bu olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız mealinde bir paylaşım görünce irkildim. Yine Sayın Merkel'in bu konuda işte karar bizi tatmin etmedi deyip yani ama mahkeme kararına saygı gösterilmesi gerekiyor. Tabii iş burada bitmiyor. Yani bu işin temyiz boyutu var. Ondan sonra olay hangi mecralara gider? Orada bu araştırma komisyonlarında ortaya çıkarılıp da mahkemeye aksettirilmeyen konular aksettirilebilir mi? Bunlar üzerinde de konuşmak lazım. Ancak uluslararası af örgütleri olsun, diğer kuruluşlar olsun hiçbir şekilde aktif bir şekilde karara ilişkin kararın adaleti yansıtmadığını, problemleri ortaya çıkarıp çözmeye yönelik olmadığı yönünde hiçbir şekilde bir beyanda bulunmamışlardır.
Evet, son olarak isterseniz şöyle sorayım Ozan Bey'e sorduğum soruyu. Yani bu kararı bir an için tersini düşünsek gerçekten olayın faciası, fecaeti çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'de Allah korusun böyle bir olay olsaydı gösterilecek tepkileri çok daha net gözlemleyebiliyoruz. Bir geçiştirme, bir sessizlik, uluslararası toplumun adeta bir görmemezlikten gelme, üstünü örtme çabası gibi bir durum söz konusu. Bunu aşmak için... Çünkü esasen bu tür olayların örtülmesi en fazla içinde yaşanan topluma zarar verir. neler yapılması gerekir? Daha fazla farkındalık, daha fazla bu tür neo-nazi cinayetlerine yönelik mücadele için, daha fazla farkındalık oluşturmak için ne tür tavsiyeleriniz olur?
Tabii yurt dışında yaşayan, ben de uzun yıllar, halen ailem yurt dışında yaşıyor. Ben yurt dışına gidip geliyorum. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış biri olarak, özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin bu konuda mesela eğitilmesi gerekiyor. Eğitilmesinden ziyade aslında organizeli ve ortak hareket edebilmeleri gerekiyor. Dediğim gibi yani cinayetleri takip ederken zaman zaman ailelerin medyadaki beyanatlarına da şahit olmuştum. Yani polis üzerimize geliyor, işte bize yardım edin gibi ifadeler basına yansımıştı bunlar. Yani böyle durumlarda anında müdahale edebilecek bir sivil mekanizmanın, bir hassasiyet gösteren bir sivil uğraşının olması gerekiyor. Sivil farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Yani dönüp bakmamamız gerekiyor bu tür olaylara. Son dönemlerde özellikle ırkçı sahiplerle işlenen cinayetlerin veya olayların, saldırıların poliste adi suçlar gibi, Alman polisinde örneğin adi suçlar gibi kayıtlara geçtiğimiz yıllarda tartışıldı. Bununla ilgili mesela çeşitli sivil toplum örgütlerinin girişimleri oldu. Bunlar artık politik inisiyatifle işlenen, artık aşırı sağ demiyorlar ama buna politik inisiyatifle veya politik sahikle işlenen suçlar olarak değerlendirmeye alınacağı yönünde bazı eyaletlerde, hatta doğrudan istatistiklere bu şekilde giriyor artık, çalışmalar yapıldı. Ama bunlar yeterli değil. Bunları arttırmamız gerekiyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye kökenlerin yaşadıkları cemaatlerin, cemiyetlerin birbirleriyle irtibatının sağlanması ve sivil toplu bir şekilde hareket edecek, bu tür olaylarda toplu bir şekilde hareket edecek bir sivil farkındalık oluşturulması gerekiyor.
Muhterem Bey, çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için.
Başka programlarda da birlikte oluruz.
İnşallah.
Evet değerli dinleyiciler, bugün Almanya'daki neonazi cinayetlerini konuştuk. Uzun yıllar bu cinayetlerden öldürülenlerin yakınları sorumlu tutuldu. İnsanlar, bu cinayetlerden mağdur olanlar adeta tekrar tekrar bir kez daha mağdur edildiler. 10 cinayet söz konusu, 8'i Türk, 1'i Yunan, 1'i Alman polis olacak şekilde 10 kişinin öldürülmesi söz konusu oldu. Belirli bir süre sonra, ama uzunca denebilecek bir süre sonra, 11 yıl sonra ancak Alman yargısı olayın vehametini bir ölçüde anlayarak mahkumları bir anlamda keşfetti. Fakat gelinen nokta itibariyle hayatta kalan tek katilin, artık sanık değil katilin ve yanındaki birkaç kişinin cezalandırılmasıyla olay bir anlamda ya da gerekli ceza verilmiş oldu. Belki Alman adaleti açısından bu verilebilecek en büyük cezadır ama uluslararası toplum açısından, kamuoyu açısından, kamu vicdanı açısından davanın burada kalması, kararın burada kalması hiçbir şekilde tatmin edici değil. Çünkü Avrupa'daki artan ırkçı hareketler, radikal hareketler, aşırı hareketler artık sadece söylem boyutunu aşıp bu olayda olduğu gibi farklı yaşam biçimlerini tehdit eden, onları öldüren, onlara komplo kuran, onları ortadan kaldıran bir duruma evrilmiş durumda. Bunu görmemezlikten gelmek, bunu geçiştirmek en fazla Avrupa'da yaşayan insanlar için büyük bir risktir. Çünkü şöyle düşünmek çok doğru değil. Bu tehditler, bu ırkçı saldırılar, bu ayrılıkçı düşünceler sadece belirli insanlara yöneliktir. O insanlardan sonra bu akımlar ortadan kalkacaktır gibi bir yaklaşım asla doğru değildir. Irkçılık esasen bir hastalıktır. Farklı yaşam biçimlerini tehdit olarak görmek bir hastalıktır. Bu hastalık birileri ortadan kaldırılsa bile, birilerine zarar verilse bile esasen içinde yaşayan toplumu da uzun vadede yakacaktır. Şöyle de bakamayız. Bu hastalık ya da bu ırkçılık Avrupa'nın hastalığıdır. Doğrudur. Esasen Avrupa'ya dair bir hastalıktır bu. Bırakalım Avrupa'yı yaksın denilemez. İnsani olarak da denilemez. Ahlaki olarak da denilemez. Öte taraftan Avrupa çok uzağımızda bir coğrafya değil. Avrupa'nın yanması bizim de yanmamız, bölgemizin de yanması, dünyanın da yanması demektir. Bu nedenle daha fazla özgürlük, çoğulculuk, farklı yaşam biçimlerine daha fazla saygı, ırkçılıkla, nefret söylemiyle daha fazla mücadele için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Avrupalısıyla, Türkiye'lisiyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla, demokratıyla, çoğulcusuyla, bütün toplumun farklı kesimleriyle ortak bir tavır almalıyız ki ancak bu aşırı akımlar mahkum edilebilsin. Önümüzde 2. Dünya Savaşı gibi bir örnek de varken, vakit henüz varken, bütün dünyadan bütün yetkilileri bunun için işbirliğine davet ederek programımızı kapatalım. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Çeşmi Cihan.